Zaman Tüneli. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tüneli programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa geçmeden önce bütün radyo çalışanları ve bu programı emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta 4 asır öncesine gidiyoruz. 4 asır öncesinde bir güne. Evet, rüzgarın kuzeyden hafif hafif estiği, fakat yine de havanın pek serin sayılmayacağı bir güne dönüyoruz. O gün İstanbul'da her zamankinden farklı bir fevkaladelik göze çarpmaktaydı. Devrim padişahı Sultan 4. Murat, Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nün penceresi önünde oturmuş, merak içinde karşı sahilde yükselen Galata Kulesi'ni seyrediyordu. Ne o bir şey konuşuyor, ne de arkasında sıralanmış duran vezirlerden bir ses çıkıyordu. Fakat Galata Kulesi'nin tepesine takılı kalan bütün bakışlarda bir merak ve bir heyecan okunmaktaydı. Evet, türlü keşifleriyle, türlü yenilikleriyle ve emsaline az rastlanan bilgisiyle halk arasında hezar fen, yani bin ilim sahibi diye anılmakta olan Ahmet Çelebi, o gün kanat takıp Galata Kulesi'nden atlayarak uçup Üsküdar'a konacağını padişaha arz etmişti. Bir insanın uçmasının bilhassa o devirde ne kadar inanılmaz ve ne kadar enteresan olacağı aşikardır. Bu yüzden sadece padişahla saray erkanı değil, bütün İstanbul halkı bu haberi öğrenip deniz kenarlarına ve İstanbul'un yüksek tepelerine koşmuş, koca şehrin kıyıları ve sırtları bir mahşer yerine dönmüştü. Hezarfen Ahmet Çelebi, sırtında boyundan büyük kanatları olduğu halde, Galata Kulesi'nin tepesinde görüldüğü zaman, sahil ve sırtlardaki kalabalıkta da, Sinan Paşa Köşkü'ndeki padişah ve vezirlerinde de heyecan son haddini bulmuştu sevgili dinleyiciler. Galata Kulesi'nin tepesindeki cüretkar adam, sırtına yapışık ve kollarına bağlı kanatları birkaç defa açıp kapadıktan sonra kendini boşluğa kapıp koyuvermişti. Şehrin her yanından heyecan dolu bir uğultu yükseldi o anda. Beşeriyet tarihinde ilk defa olarak bir insan kuş olup uçmaya başlamıştı gökyüzünde. Bir iki kanat çırpışından sonra karşıdaki sahile, Üsküdar'a doğru kanat açıp süzülmeye başlamıştı Hezarfen Ahmet Çelebi. Bizim meşhur Evliya Çelebi'miz hadiseyi bizzat müşahede etmiş olarak seyahatnamesinde anlatmaktadır. Diyor ki Evliya Çelebi, Hezarfen Ahmet Çelebi, İptida Ok Meydanı'nın minberi üzere rüzgarın şiddetinden kartal kanatlarıyla 8-9 kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han saray burnunda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken Galata Kulesi'nin ta zirveyi balasından lodos rüzgarıyla uçarak Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir diyor. Vaka Garp kaynaklarından Cook'un Havacılık ve Wilkins'in Yeni Bir Dünya Buluşu adlı eserlerinde de Hezarfen Ahmet Çelebi'nin bu tarihi uçuşuna dair kısa notlar vardır. Ama Hezarfen Ahmet Çelebi hakkında fazla bir kayda rastlanamamaktadır. Bu hadiseyi en etraflı anlatan yine bizim Evliya Çelebi'mizdir. Hezarfen Ahmet Çelebi bu büyük teşebbüsüne hazırlanırken İsmail Cevheri'nin tecrübelerinden de istifade etmişti. İsmail Cevheri vaktiyle bir insanın uçup uçamayacağını uzun etütlerden sonra bizzat tecrübe etmek istemiş, ancak bu hevesi ve tecrübesi hayatına mal olmuştu. İsmail Cevheri iki düz satı iple vücuduna kanat gibi bağladıktan sonra Nişabur Camii'nin kubbesine çıkarak kendisini aşağı bırakmış, ancak bilinmeyen bir sebeple belki kanatlarının ağırlığından, belki de rüzgarsızlıktan havada hiç uçamamış, kurşun hızıyla yere düşmüştü. Böylelikle bu genç bilgin paramparça olarak ölmüştü. Bu sebepledir ki Hezarfen Ahmet Çelebi her şeyi kılı kırk yararcasına inceleyip hesaplamış ve Cevheri'nin düştüğü hatalara düşmemeye çalışmıştır. Bu sebepledir ki hesapları daha doğru çıkmış ve dünya tarihinde uçan ilk insan adını da bu sayede kazanmıştı. Evet, Hezarfen Ahmet Çelebi bu büyük işi başarmıştı. Galata Kulesi'nin tepesinden kanat takıp atlayarak Üsküdar'a, Doğancılar mevkiine konmuştu. Sultan 4. Murat bu büyük icraatı ile bütün İstanbul şehrinin takdirini ve sevgisini kazanmış olan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin derhal huzuruna getirilmesini emretti. Doğancılar Parkı'nda konduğu yerde kartal tüyünden yapılmış kanatlarını çözüp Sinan Paşa Köşkü'ne geldi Hezarfen Ahmet Çelebi. Padişah kendisine çok ihsanlarda bulundu. Kese kese altınlar ihsan etti. Ve daha sonra nedendir bilinmez Hezarfen Ahmet Çelebi'yi Cezayir'de memuriyete tayin etti. Hezarfen Ahmet Çelebi Cezayir'de vefat etti. Doğduğu ve öldüğü tarihi bilemiyoruz. Ancak dünya tarihinde bir ilki başarmanın getirdiği şan ve şöhreti hakkıyla kazanmıştır Hezarfen Ahmet Çelebi. Ve biz de bir havaalanına onun ismini vererek kendisine olanca kadir şinaslığımızı göstermişizdir. Kendisini minnetle ve rahmetle anıyoruz.
Taze el ahd eyledim, mert ölmeyi şanımla ben, hüccetin namusumu imzaladım. Kanımla ben yar ey hüccetim namusumu imzaladım kanımla ben İzzeti dünya için haktan mükafat beklemem yâre. İzzeti dünya için haktan mükafat beklemem yâr ey gönüle
Tarihi senaryolar.
Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Türklerinde ilim ve teknikle alakalı bahisler geçtikçe hep 16. asırda yaptırılmış bir rasathaneden ve bu rasathanenin efendim hazin akıbetinden bahsedilir. Neredeydi bu rasathane? Bu rasathane Türkler zamanında efendim orada bir Venedik balyozunun, Venedik elçisinin yaşamasından dolayı efendim Beyoğlu adını alan semtte. Bugün hala Beyoğlu olarak adlandırılan semtte. Vaktiyle buraya Pera ismini verirdi Rumlar ve yabancılar Pera demişlerdir. Fakat Türkler hep Beyoğlu demişlerdir. Galata surlarının dışında kalan yerler. İşte bu Venedikli balyoz Luigi Giritti'nin konağı ve konağın bahçesi buradaydı. Bu Luigi Giritti'nin babası işte Venedik Cumhuriyeti'nin İstanbul elçisiydi. Balyoz derlerdi o zaman. Andrea Giritti. Sonra Venedik Cumhurbaşkanı oldu. O zaman İstanbul'daki bulunduğu sırada bir Rum kadınıyla ilişki kurmuş ve ondan Luigi Giritti dünyaya gelmiş. Bu Luigi Giritti efendim çok bilgili bir adamdı. Bilhassa politikada, dünya politikası hakkında emsalsiz vukufu vardı. Onun için Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur sadrazamı Makbul İbrahim Paşa ondan bir dostluk kurmuştu bundan istifade etmek için. Hatta Luigi Giritti'yi padişaha da takdim etmişti. Padişah bazen onun konağına gider, misafir olur ve ondan fikir alışverişinde bulunur, istişare ederdi. İşte Luigi Giritti'den dolayı Osmanlı Türkleri Galatasaray'ından ötede bulunan bu bölgeye Frenk Beyoğlu, sonralarda sadece Beyoğlu demeye başladılar. Bu Luigi Giritti vefat ettikten sonra konağı terk edildi, zamanla harap oldu. Öyle muhteşem bir binaydı ki sevgili dinleyiciler, yalnız taşları için 6000 altın veren oldu ama satılmadı. Hamam dairesi sonradan Saksonhane yapıldı. Ne demek Saksonhane? Padişahın Saksonya asıllı oldukları için Sakson diye anılan av köpeklerine tahsis edildi. Bu Luigi Giritti'nin harap olan konağının bulunduğu yerde Sultan 3. Murat devrinde 1577 tarihinde bir rasathane yapıldı. Malum rasathane gök cisimlerinin hareketlerini takip eden ve bununla zamanı efendim tayin eden bir merkezdir, bir bilim merkezidir. Bu rasathane için o zaman Kahire'den bir müneccim yani astrolog getirildi. Daha doğrusu astronom getirildi. Bu zat bu eski konağın yerinde birkaç kulaçlık bir kuyu kazdırdı. Bir pirinç sütun üzerine üstüva haddiyle seretan ve cedi medarlarını işaretleyip yani burçlarını işaretleyip kuyunun ağzına yerleştirdi. Böylece geceleri yıldızları rasat edip hareketlerini tayin edebilecekti. Bu müneccim padişaha 7 yıllık bir rasat neticesinde çok esaslı astronomik bilgiler ortaya koyacağını ve saatleri, vakitleri tespit edebileceğini söyledi. Kendisine yıllık 3000 altında tahsisat bağlandı. Rasatlar başlayınca bu tahsisat 6000 altına çıkarılacaktı. O zaman için kendisine 12 Hristiyan esir, bir de Yahudi yardımcı müneccim verildi. Bir kule ve bunun yanında rasathanede çalışanlar için de ahşap bir köşk yapıldı. Evet, bu hadise de Osmanlılar'da bilim adamlarına verilen değeri göstermesi bakımından mühim. Evet, adı Takiyettin olan bu müneccim aslında sadece bir sahtekardı sevgili dinleyiciler. Vaktiyle Roma'da meşhur bir ustanın yanında çalışıp müneccimlik, sihir, büyü gibi şeyler öğrenmeye çalışmış. Hatta sihirbazlık töhmetiyle bir sürü hapiste yatmıştı. Vaktiyle ilmi nücum denilen astronomi bilgisiyle umumiyetle sihir büyü karıştırılırdı. Bazıları bu bilgiyi efendim sihirbazlık ve büyücülük için kullanır, insanlardan para çekerdi. Bu demek değildir ki bütün müneccimler böyleydi. Hakkıyla bu ilme gönül vermiş ve ortaya çok kıymetli efendim eserler koymuş kimseler de vardır. Bu kimseler özellikle Türk İslam dünyasında çok fazladır. Ulu Bey'in rasatları ve ortaya koymuş olduğu eserler bugün bile çok kıymetle efendim itibar edilen eserlerdir. Onun talebesi Ali Kuşçu Türkiye'ye gelmiş ve onun ilmini Türkiye'ye getirmiş, kitaplarını şerh etmiştir. Ancak işte bu Takiyüddin Efendi bu ilimden, bu haysiyetten, hamiyetten uzak birisiydi. Kendisini efendim bir bilim adamı olarak tanıtmış fakat aslında bir sihirbazdan başka bir şey değildi. aradan uzun bir zaman geçtiği halde vaatlerin hiçbirini yerine getiremedi Takiyettin. Bunun üzerine Şeyhülislam ve Hace-i Sultani, yani padişah hocası Hoca Saadettin Efendi, onun bir dolandırıcı olduğunu padişaha telkin etmeye başladı. Padişah önce bu sözleri fazla ciddiye almak istemedi. Ancak Doğu cephesinden kötü haberlerin de gelmesi üzerine bu Takiyettin Efendi hakkındaki kararını verdi. Ve bu rasathanenin yıkılmasını bir Yeniçeri ortasına havale etti. Takiyettin daha evvel başına gelecekleri sezdiği için esasen ortadan kaybolup gitmişti. Takiyettin'e bir şey yapılamadı ama onun kurmuş olduğu bu rasathane temellerine kadar yıkıldı. Evet, işte bahsettiğimiz rasathane bu rasathanedir. Şimdi gelelim bu rasathane ve bu rasathanenin yıkılması üzerine senaryo ve spekülasyonlara. Efendim, muhtelif mahfillerde, televizyon programlarında, gazete ve dergi yazılarında hep bu rasathanenin yıkılması üzerinde durulur ve bu Osmanlılarda ilme verilen ve kıymetsizlik, tahkir ve din adamlarının müspet ilme muhalefeti olarak lanse edilir. Hoca Saadettin Efendi bunun aleyhinde olduğu için. Halbuki işin aslı anlattığımız gibidir. Yoksa Osmanlılarda da, Türklerde de, İslam dünyasında da ne astronomiye ne de müspet ilimlere hiçbir muhalefet söz konusu olmadığı gibi bilakis Avrupa'dan çok daha önce müspet ilimlerdeki terakkiler bu dünyada, bu kültürde gelişmiş ve devam etmişti. Astronomi zaten Türk İslam dünyasına son derece lüzumlu bir ilimdi. Çünkü Müslümanların ibadetlerinde zamanı ve vakti tayin etmeleri çok önem taşıyordu. Namaz vakitlerinin, orucun, zekatın ve haccın tespiti hep astronomi bilgisiyle oluyordu. Onun içindir ki İmam Gazali diyor ki, astronomi ve anatomi bilmeyen Allah'ı hakkıyla tanıyamaz. Osmanlılarda da pek çok müspet ilim dalında olduğu gibi astronomiye de çok ehemmiyet verilmiştir. Sultan Fatih'in Ali Kuşçu'yu davet ederek Türkiye'de kendisine çok izzet ve ikram yaptığı bilinmektedir. Ve yapılan tek rasathane bu olmadığı gibi bundan sonra da başka rasathaneler yapılmıştır. Osmanlılar devrinde kurulmuş olan Kandilli Rasathanesi günümüzde hala çok önemli hizmetler vermektedir. Ancak anlamak da hakikaten zorluk çekilir ki bu rasathanenin anlattığımız sebeplerden dolayı yıktırılması, ki Osmanlılarda bir müessese de bir fesat, fitne sezildiği zaman o müessese de o fitnenin, fesatın eserleri tamamen silinsin de yıktırılırdı. Yeniçeri Ocağı da kaldırıldığı zaman Yeniçeri kışlalarının yıkıldığı gibi. Bu adamın sihirbaz ve büyücü olduğu anlaşılınca, sahtekar olduğu anlaşılınca onun yaptırmış olduğu binada da bazı menfi şeyler olabileceği düşünülerek temellerine kadar yıktırılmıştır. Hadise bundan ibarettir. Yoksa müspet ilime muhalefet, din adamlarının ilme muhalefeti, padişahların ilme muhalefeti gibi bir şey mevzu bahis bile değildir.
Tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, 1054 yılında Basra'da doğmuş olan Ebu Muhammed Kasım Hariri, Makamat adlı eseriyle Şark'ta ve Garp'ta haklı bir şöhret kazanmıştı. Makamat, Arap dilinde yazılmış edebi eserlerin en büyüklerinden biri sayılır. Hariri de bu yüzden daha hayattayken yaygın bir şöhret sahibi olmuştur. Bu eser 50 bölümden meydana geliyor ve her bölümü birbirinden güzel. Bir daha yazılması hakikaten imkansız bölümler. Hariri bunun evvela 40 ve sonra 10 bölümünü yazmış. bu son 10 bölümü yazması ise bir maceradır. Şimdi size bu macerayı anlatalım. Basralı Hariri bu 40 bölümden terekküp eden eserini Basra'da yazdı, sonra alıp Bağdat'a getirdi ve devrin ediplerine gösterdi. Onlar kitabı okuyunca hayretler içinde kaldılar. Böyle mükemmel bir eser görmemişlerdi. Ancak yazan pek tanınmış bir kimse olmadığı için onun tarafından meydana getirilmiş olduğuna inanmadılar. "Bu kitabı sen yazmadın," dediler. "Belki Mağrip ediplerinden, Fas Cezayir ediplerinden bizim tanımadığımız birisi yazdı. Sen de onu ondan buldun, ortaya koyamadan, ortaya çıkaramadan öldü. Sen de onun müsveddelerini ele geçirdin. Şimdi kendi eserin olduğunu iddia ediyorsun," dediler. Lakin Hariri bunu şiddetle reddetti ve eserin kendisine ait olduğunda ısrar etti. İş büyüdü. Sonunda vezir divanına çağrıldı. Orada taraflar kendi iddialarını savundular. Nihayet devrin alimlerinden müteşekkil bir heyet Hariri'yi imtihan etti. Bunun neticesinde gayet bilgili olduğu anlaşıldı. Buna rağmen sen alim bir kimse olabilirsin. Lakin ilim başka, edebiyat başka. Eğer hakikaten bunu yazdıysan benzeri bir şey de yaz, dediler. Kendisine kağıt kalem verildi. Hariri bir köşeye çekildi. Ancak çok heyecanlı olduğu için zihni dağılmıştı. Hiçbir şey yazamadı, divanı terk edip memleketine döndü. Evet, memleketinde yeniden 10 bölüm yazdı ve tekrar Bağdat'a geldi Hariri. Vezire müracaat etti. Alimler ve edipler yine toplandılar ve ilave 10 bölümü okudular. Mahcup oldular ve iddialarını geri aldılar. Hariri de vezirin gözüne girdi. Vezir onu ihsanlara boğdu ve uzun süre yanında alıkoydu. Şöhreti süratle her tarafa yayıldı. 700 hattat eserinin nüshalarını çoğaltmaya memur edildiler. Günlerden bir gün vezir, "Pekala," dedi, "ilk defa divana geldiğin zaman iddianı neden ispat edemedin?" diye sordu. Hariri, "Divanın," dedi, "mehabetinden, heybetinden aklıma bir şey gelmiyordu," dedi. "Üstelik ağır bir töhmet altındaydım. Sonra memleketimde sükûna kavuştum ve yazabildim," dedi. Hariri'nin bu Makamat adlı eseri kısa bir zamanda Farsça'ya, İbranice'ye, Süryanice'ye ve daha sonra Türkçe'ye, Latince'ye ve başka Garp dillerine çevrildi ve her zaman zevkle okundu. Bu Basralı Hariri'nin bir huyu vardı sevgili dinleyiciler. Durmadan sakalını yolardı. Bu yüzden sakalı yoluk yoluk olmuştu ve çirkin bir manzara teşkil ediyordu. Basra valisi kendisini çok severdi ve bir gün, "Eğer," dedi, "sakalını bir daha yolarsan seni ağır şekilde cezalandırırım." Hariri de ne yapsın, korkusundan bu huyunu terk etti. Böylece yüzü gözü adama benzedi. Lakin aklı fikri sakalındaydı. Hani demişler ya, Allah bir adama dert vermek isterse sakalını yolma ve tırnağını yolma derdi verirmiş. O da öyle. Efendim, sakalımı yolayım, sakalımı yolayım diye yanıp tutuşuyordu Hariri. Bir gün valiyi öven çok parlak bir kaside yazdı, götürdü takdim etti. Vali bunu çok beğendi ve "Bu kasidenin karşılığında dile benden ne dilersen," dedi. Eskiden şairler böyle hatırlı nüfuzlu kimselere takdim ederlerdi eserlerini ve karşılığında caize adı verilen mükafatlar, hediyeler alırdı. Vali efendi de Hariri'ye bir hediye verecek. Bakalım Hariri ne istiyor? Hariri boynunu büktü. "Bir şey istemem efendim," dedi. "Bana sadece sakalımı gönlümce yolma hürriyeti bahşediniz." Evet, vali bir süre güldükten sonra onun bu arzusunu yerine getirdi. Ayrıca birçok ihsanlarda da bulundu. Böylece Hariri ömrünün sonuna kadar sakalını istediği gibi yoldu, durdu. Evet, öyle edebiyatçılarda, sanatkarlarda böyle biraz garip huylar oluyor ne çare. Hariri 1122 yılında 68 yaşında bulunduğu halde vefat etti sevgili dinleyiciler. Ama geride bütün dünyaca tanınan ve dünya edebiyatının şaheserlerinden birisi kabul edilen makamatı bırakarak. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.